Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber tadında programıyla karşınızdayız efendim. Değerli dinleyiciler, bu haftada elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyiciler, Türkiye genelinde konutta ve iş yerinde en değerli bölgeler bir araştırmayla tespit edildi. Dilerseniz haber tadında programının bir dahakinde o değerli yerler nereleriymiş onlara bir bakalım efendim. Gayrimenkul Veri Analizi Platformu Endeksa'nın ülke genelinde en değerli konut ve iş yerlerinin bulunduğu ilçe ve mahallelerin incelendiği Türkiye'nin Gayrimenkul Değer Haritası başlıklı araştırmasına göre ilçe bazında en yüksek satış fiyatında başı Beşiktaş, Bozcaada ve Beykoz çekiyor değerli dinleyiciler. Türkiye'de konut fiyatları en yüksek ilçeler arasında Beşiktaş 11.323 lirayla ilk sırada yer alırken, onu 10.222 lirayla Bozcaada, 9.200 lirayla Beykoz, 9.156 lirayla Bakırköy, 8.571 lirayla Sarıyer, 8.146 lirayla Çeşme takip ediyor. Kadıköy'de konutların metrekare satış fiyatı 7.386 lirayı bulurken, bu alanda Beyoğlu 6.267 lirayla 8. Bodrum 6.057 lirayla 9. Adalar ise 5.673 lirayla 10. sırada yer alıyor değerli dinleyiciler. Bu fiyatlar tabii ki metrekare fiyatları. Bunu ortalama bir dairenin metrekaresinin 100 metrekare olduğunu hesaplarsak, yüzde çarparak bir dairenin fiyatını ortalama olarak bu bölgelerde bulmuş oluruz değerli dinleyiciler. Baktığımız zaman en pahalı ilk 100 konut fiyatının olduğu ilçeler neredeyse 10'da 8'i İstanbul değerli dinleyiciler. Beşiktaş İstanbul'da, Bozcaada değil, Beykoz, Bakırköy, Sarıyer ve ardından Beyoğlu, ardından Adalar İstanbul'da yer alıyor. Dolayısıyla metrekare fiyatı, konutların metrekare fiyatının en pahalı olduğu il İstanbul olarak ön plana çıkıyor efendim. Peki iş yerlerinde bu durum nedir? İş yerlerinde en yüksek meblağlı metrekare satış fiyatına sahip ilk 10 ilçeden 8 tanesi İstanbul'da yer alıyor değerli dinleyiciler. Yine bu bayrakta İstanbul lider. Listeye İzmir'den 2 ilçe giriyor. Listede ilk sırayı 14.950 liralık iş yeri metrekare satış fiyatıyla Beşiktaş alıyor değerli dinleyiciler. Onu 11.877 lirayla Sarıyer, 11.833 lirayla Beyoğlu, 10.455 lirayla Çeşme, 10.229 lirayla Kadıköy takip ediyor. Beykoz'da metrekare satış fiyatında 9.400 lirayla 6. sırada yer alıyor. İzmir Güzelbahçe 8.812 lirayla 7. Bakırköy 8.640 lirayla 8. Eyüp 8.213 lirayla 9. Üsküdar ise konutta, affedersiniz düzeltiyorum, iş yerlerinde metrekare satış fiyatı 7.677 lirayla 10. sırada yer alıyor. Değerli dinleyiciler, yine İstanbul konut fiyatlarında da yüksek meblağ oranında zirveye oynuyor. İlk sırada yer alıyor değerli dinleyiciler. Tabii bunlar metrekare fiyatı. Bunu ortalama bir dükkanın, bir mekanın metrekaresiyle çarparak gerçek değerini bulabilirsiniz. Tabii bu Beşiktaş'ın her yerinde ya da Üsküdar'ın her yerinde geçerli olan bir şey değil. Elit ve daha ön plana çıkan yerlerinde geçerli. Tabii ortalama fiyat aslında. Tabii daha uyguna, daha pahalıya da metrekare fiyatına konut ve iş yeri bulmanız mümkün değerli dinleyiciler diyelim ve haber tadındaya devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, Çin'de hava kirliliği tehlikeli boyuta ulaştı uyarısı yapıldı. Bu sadece Çin için geçerli değil aslında. Tüm dünya için geçerli bir durum. Tüm dünyada her geçen gün hava daha da kirleniyor. Doğa daha da kirleniyor. Dolayısıyla bir şeylerin düzeltilmesi, bir şeylerin önüne geçilmesi gerekiyor. Peki Çin'deki bu durumun ayrıntısı nedir? Bir bakalım efendim. Çin'in başkenti Pekin'de yoğun hava kirliliği nedeniyle mavi alarm verildi değerli dinleyiciler. Pekin Meteoroloji Bürosu havadaki PM2.5 ve PM10 zararlı partiküllerinin tehlikeli boyuta ulaştığı kentte hava kirliliğinin üst sınırını geçmesi üzerine mavi alarm verildiğini duyurdu. Kentte kirlilik nedeniyle görüş mesafesi de 2 ila 4 kilometreye kadar düştü. Yerel yetkililer halka evlerinden mümkün olduğunca az çıkmaları çağrısında bulundu. Öğrencilere de kirli havadan etkilenmemeleri için kapalı mekanlarda kalmaları tavsiye edildi. Pekin sakinleri sokağa çıkarken maske takmak zorunda kalıyor değerli dinleyiciler. Pekin Belediyesi Gözlem Merkezi de Moğolistan'dan gelmesi beklenen kum fırtınasının kentte etkili olacağını açıkladı. Kentte daha önce de kirlilik nedeniyle turuncu alarm verilmişti. Çin'de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor. Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Çin özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,43 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları yüzünden hayata elveda diyor değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, sadece dışarıda değil, içeride de yani evlerimizde, iş yerlerinde de kirli havayla karşı karşıya. Zaten gizli hava kirliliği denen bir terim var. Toplantı odalarında geçirilen uzun saatler, havasızlık, baş ağrısı ve yorgunluk hissi birçok ofis çalışanının yabancı olmadığı bir şey aslında. Peki kapalı mekanlarda hava kalitesini yükseltmek için, yani bu gizli hava kirliliğinden korunmak için neler yapılabilir? Bununla ilgili bir araştırma var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum efendim. Değerli dinleyiciler, temiz hava için kaliteli filtre sistemi yoksa klima da işe yaramaz. Dışarıdaki kirli hava içeride tekrar dolaşıma sokulmuş olur. Ancak bu sorunla ilgili fazla farkındalık yok. Dışarıdaki havanın kalitesini az çok fark ederiz ama içerisi için aynı şeyi söylenemez. Uzmanlar bu konuda daha az fark edilir olduğu için sorunun göz ardı edildiği kanısında. Oysa bu gerçekten çok önemli bir sorun. Hani dışarıda hava kirli diyerek kendimizi eve hapsedebiliriz ama evde de hava kirli olduğu zaman ya da iş yerinde de hava kirli olduğu zaman ne yapacağız? Dışarıdaki hava kalitesinin kötü olmasıyla solunum yolları enfeksiyonundan akciğer kanserine ve KOAH'a kadar birçok hastalığın ilişkisi biliniyor. Lancet adlı tıp dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre kötü hava kalitesi nedeniyle her yıl 6,5 milyon kişi hayata elveda diyor değerli dinleyiciler. Hava kalitesinin verimliliği de olumsuz etkilediği biliniyor. Bundan kaçınmak için çoğu insan içeriden, evinden, iş yerinden çıkmamayı çözüm olarak görüyor. Ancak bu doğru değil değerli dinleyiciler. Amerikan Çevre Koruma Kurumu'na göre kapalı mekanlardaki hava kirliliği dışarıdakinin 2 ila 5 katı kadar. Hatta uç durumlarda kapalı mekanlardaki hava kirliliği dışarıdaki hava kirliliğinin 100 katına bile çıkabiliyor değerli dinleyiciler. Gerçekten büyük ve yüksek bir rakam. Zira kapalı mekanda dışarıda havayı kirleten etkenlere ekstralar da ekleniyor. Nedir onlar? Yemek pişirme, temizlik malzemelerinden çıkan gazlar gibi kirletici maddeler de dışarıdaki kirli havaya ekleniyor ve içeride daha kirli bir hava oluşuyor değerli dinleyiciler. Lancet dergisine göre iş yerindeki kötü hava her yıl 800 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Ayrıca sağlıksız bina sendromu olarak adlandırılan olgu baş ağrısına ve verimlilik azalmasına neden oluyor değerli dinleyiciler. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hava kirliliği en fazla olan 20 kentin 14'ü Hindistan'da bulunuyor değerli dinleyiciler. Çin'de de hava kirliliği oldukça önemli bir sorun. Ancak uzmanlar Çin'in kapalı mekanlarda hava kalitesini kontrol etme bakımından önde gittiğini, bunun dışarıdaki hava kirliliğinin yüksek olmasından da kaynaklandığını söylüyor. hava temizleme cihazı satışlarının 5 yıl öncesine kıyasla 2 katından fazla artırarak bu yıl sonunda 7,5 milyona çıkması bekleniyor. İmalatçılar talebi karşılamak için nanoteknoloji, enerji tasarrufu, gürültü seviyesini azaltma gibi birçok yeniliğe başvuruyor değerli dinleyiciler. Şirketler önemli personellerini elde tutmak veya müşteri çekmek amacıyla da filtre taktırıp hava kalitesini yükseltmeye çalışıyor ve bundan da olumlu sonuç alıyorlar. 2009 yılında Dünya Sağlık Örgütü kapalı mekanlardaki hava kalitesinin ne olması gerektiğine dair bir rehber hazırlasa da iş yerlerinde bunların uygulanmasını zorunlu kılacak düzenlemeler bugün henüz yok değerli dinleyiciler. Bu konuda ABD ve İngiltere'de de yasal düzenlemelerden ziyade önerilerden söz ediliyor. Uzmanlar katı düzenlemelerin yararı konusunda emin değil, ancak ofiste çalışanlar açısından iyi haber denebilecek şey giderek daha fazla işverenin bu konuda adım atmaya başlaması. Hava temizleme filtreleri üreten firmalar özellikle Asya ve Avrupa'da artan ihtiyaçtan söz ediyor değerli dinleyiciler. Peki hava temizleyici adımlar neler olabilir? Buna dair de bazı ayrıntılar var. Onları sizinle paylaşalım efendim. En zararlı kirletici unsurları temizlemek üzere iş yerine filtre taktırmak atılacak ilk adım olarak belirtiliyor. Ayrıca karbondioksit, nitrojen dioksit ve partiküller zararlı seviyeye ulaştığında uyarı veren monitörler yoluyla hava kalitesi sürekli kontrol edilebilir. NASA'nın yaptığı araştırmada belirlenen hava temizleyici bitkiler ofise yerleştirilebilir. Değerli dinleyiciler, bu hava temizleyici bitkiler doğal yolla havayı temizlediği için bunlar çok önemli değerli dinleyiciler. Nedir peki bunlar? NASA'nın yaptığı araştırmada ortaya koyduğu bitkiler bunlar. Bunlar şunlar değerli dinleyiciler: kasımpatı, barış çiçeği, kırmızı şans bambusu, paşa kılıcı bitkisi, duvar sarmaşığı, yukka çiçeği, barberton papatya, salon palmiyesi, çin zambağı, flamingo çiçeği, şeytan sarmaşığı, benjamin, bambu palmiyesi, çin herdem yeşili, kurdele çiçeği, aşk merdiveni ve cüce hurma çiçeği değerli dinleyiciler. Bunlar NASA'nın yaptığı, Amerikan Uzay Araştırma Kurumu'nun yaptığı araştırmada belirlenen hava temizleyici bitkiler. Bunları evinize, ofisinize yerleştirebilir ve evinizin, ofisinin havasının tertemiz olmasını doğal yollarla sağlayabilirsiniz değerli dinleyiciler. Bunlara ek olarak Manchester merkezli Hilson Moran bina tasarım şirketi, Uluslararası Well İnşaat Enstitüsü damgalı ofis mobilyasıyla donattı ofislerini. Böylece ofis ortamındaki boya, yapışkan, mobilya ve halının yıllar içinde parçalanıp havaya karışan kirletici unsurlarından arınmış oldular değerli dinleyiciler. Böylece İngiltere çapında Well testini geçen 3. Londra dışındaysa ilk iş yeri oldular. Şirket eski ofisinde personeline standart işçi esenliği anketi yaptırıldığında 650'ye aşkın ofis binası arasında en alttaki %10'luk dilimde yer alıyordu. Hava kalitesinin artırma amacını da gözeten yeni binalarında ise en üst %2 dilimine girdiler değerli dinleyiciler. Çalışanları belki hava kalitesinde belirgin bir farklılık hissetmiyor ama eskiden uzun toplantılarda üzerlerine çöken uyku ve baş ağrısından kurtulduklarını söylüyorlar değerli dinleyiciler. Gerçekten değerli dinleyiciler, nefes çok önemli. Aldığımız nefesin kalitesi çok önemli. Çünkü hayatta yemekten, içmekten, hatta hayatın temel gıdası dediğimiz sudan bile çok nefes alıyoruz. Eğer aldığımız nefes kalite ise yaşam kalitemiz de o nebze artıyor değerli dinleyiciler. Düşünün, bir insan ortalama dakikada 15-20 nefes alıyor. Bunu hesapladığınız zaman günde insan 20-25 bin civarında nefes alıyor değerli dinleyiciler. Ya günde 20-25 bin defa yaptığımız bir işi yanlış yapıyorsak, ya günde 20-25 bin defa yaptığımız bir işte zararlı bir eylem içerisine giriyorsak, aldığımız nefes bizim için zarara dönüşüyorsa, hava kirliliği varsa, gerçekten bünyemize ne kadar büyük bir zarar verdiğimizi apaçık görüyoruz. Amerikalı bilim adamları bir araştırma yapıyor değerli dinleyiciler. Diyorlar ki bir insanın ömrü potansiyel olarak ne kadar? Ve ortaya çıkan rakam şu: bir insanın potansiyel ömrü 160 yıl. Ama insanoğlu zararlı beslenme ve zararlı nefes nedeniyle bu ömürü 80-90 yıla kadar, 100 yıla kadar indiriyor değerli dinleyiciler. Dolayısıyla nefes gerçekten çok önemli. Nefesin kıymetini bilmiyoruz çünkü bila bedel alıyoruz nefesi. Bir yiyeceğe para veriyoruz, emek sarf ediyoruz. O yüzden o yiyecek bizim için keyifli oluyor ama nefes yiyecekten, içecekten çok daha önemli, çok daha elzem. Su içmeden 2-3 gün yaşayabiliriz ama nefes almadan 1 dakika, 2 dakika, en fazla 3 dakika sonra hayata elveda demek zorunda kalırız. Nefes o yüzden çok önemli. Doğru nefes almamız gerekiyor. Doğru nefeste kamil manada oksijen vücudumuza merhaba diyor ve vücudumuzun ihtiyacını karşılıyor. Eğer doğru nefes alamasak, kirli ortamda nefes alırsak ne olur efendim? O doğru oksijen miktarını alamıyoruz ve hava içerisindeki zararlı partikülleri vücudumuza almış oluyoruz. Bu da ne yapıyor? Vücudumuzun her yerine zarar olarak yansıyor değerli dinleyiciler. Dolayısıyla çalıştığımız ortamın temiz olmasına, evimizin hava kirliliğinden arınmış olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Zikrettik, NASA'nın araştırmış olduğu bir süreç var ve o süreçte hava temizleyici bitkiler belirtiliyor. O bitkileri tekrar zikredeyim efendim. En doğal yolu bu. Kliması şuyu buyu tamam onlar da önemli ama en doğal yol bu. NASA'nın yaptığı araştırmada belirlenen hava temizleyici bitkiler. Nedir onlar? Tekrar zikredeyim. Önemine binaen bunlardan birkaç tanesini edinin ve evinize, ofisinize yerleştirin efendim. Nedir onlar? Kasım patlığı, barış çiçeği, kırmızı şans bambusu, paşa kılıcı bitkisi, duvar sarmaşığı, yukka çiçeği, barber ton papatya, salon palmiyesi, Çin zambağı, flamingo çiçeği, şeytan sarmaşığı, benjamin, bambu palmiyesi, Çin herdem yeşili, kurdele çiçeği, aşk merdiveni ve cüce hurma çiçeği. Değerli dinleyiciler, NASA'nın yaptığı araştırmada belirlenen hava temizleyici bitkiler bunlar. Bunları ofisinize, evinize yerleştirerek havanızın temizlenmesini sağlayabilirsiniz efendim diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Değerli dinleyiciler, ülkemizde balık gerçekten sebil. Hani avami tabirle sebil. Çok balık çok ama yiyen yok değerli dinleyiciler. Özellikle şu mevsimlerde bir dönem hamsiydi, bir dönem palamuttu. Denizden adeta bereket yağıyor. Balıkçılar tekneleri dolu dolu dönüyorlar sahillere. Tezgahlarda balık dolu. Hamsinin kilosu 5-6-7 lira civarında. Palamut keza fiyatlar oldukça uygun. Ama değerli dinleyiciler, galiba hanımlar kokusundan dolayı pek yanaşmıyorlar balık pişirmeye. Uzmanlar haftada en az 2 kere balık tüketin. 2 kez balık tüketin diyorlar ama biz ne kadar balık tüketiyoruz? Uzmanlar hep bunu tavsiye ediyorlar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bir açıklaması vardı. Balık, tavuk ve hindi tüketelim, et ithalatının önüne geçelim çağrısında bulunmuştu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Buna balıkçılık ve tavukçuluk sektörlerinden de büyük destek geldi. Türkiye'de kişi başına ortalama 32,5 kilogram et tüketiliyor değerli dinleyiciler. Et tüketiminin %60'ı tavuk, %35 büyükbaş hayvan eti ve %5 küçükbaş hayvan eti olarak gözüküyor değerli dinleyiciler. Yani bu oranın %40'ı ne efendim? Kırmızı et, %60'ı da beyaz et. Ülkemizde kişi başına yıllık balık tüketimi sadece ve sadece 5,5 kilogram değerli dinleyiciler. Kişi başı balık tüketimi gerçekten çok az. 5,5 kilogram sadece. Ama bu orana baktığımız zaman, yurt dışına baktığımız zaman bizden az olan balık üretimine rağmen yurt dışındaki ülkeler bizden çok balık tüketiyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri değerli dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına yıllık balık tüketimi ortalama ne kadar biliyor musunuz? Bizim neredeyse 5 katımız, 24 kilogram değerli dinleyiciler. Ve bakalım Avrupa'ya bakalım. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama kişi başına yıllık balık tüketimi ne kadar biliyor musunuz? Bizim 5 katımız. 25 kilogram değerli dinleyiciler. Japonya'da ise kişi başı balık tüketimi zirvede. Ne kadar efendim? Kişi başı balık tüketimi Japonya'da 80 kilograma kadar çıkıyor. Bizde ne kadar? Ülkemiz bir balık cenneti olmasına rağmen, üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, göllerinde, derelerinde balık kaynıyor olmasına rağmen, ne yazık ki kişi başına balık tüketimi yıllık 5,5 kilogram. Baktığımız zaman Amerika'ya, Avrupa'ya, Japonya'ya Biz balık satıyoruz. Balık ihraç ediyoruz. Onlar bizim balığımızı yiyor ama çok çok çok yiyor. Ama biz kendimiz balık ürettiğimiz halde balık bulunmasına rağmen denizlerimizde, derelerimizde, göllerimizde balığı onlara nazaran az tüketiyoruz efendim. İşte balığı az tüketmemizin nedenlerinden birisi kokusu. Evet, ben de buna şahidim. Birkaç hafta önce bir balık yaptık. Hamsi almış kardeşim. Onu pişirdik. 3 kilogram hamsi pişirdik. Ev 3-4 gün balık koktu değerli dinleyiciler. Peki bu kokuyu önlemek için bir şeyler yapabilir miyiz? Kapı pencere açmanın dışında neler yapabiliriz? İşte bununla ilgili bir araştırma yaptım sizin için. Hem kendim öğreneyim istedim hem sizinle bu öğrendiklerimi paylaşayım istedim. Evde yemek yapmak bir keyif değerli dinleyiciler. Gerçekten büyük bir keyif. Dışarıda masanıza geliyor, hazır yiyorsunuz ama onun arka planını bilmiyorsunuz. Ama evde yemeği mutfağından itibaren, daha önce marketinden itibaren adım adım kurguluyorsunuz ve adım adım emek veriyorsunuz o uğurda. En son sofraya koyduğunuz zaman bir emek var. Dolayısıyla o emeğin yemeğini yemiş oluyorsunuz. Tabii bu başka bir keyif. Evde kendiniz hangi aşamadan geçtiğini tamamen güvenerek yiyebiliyorsunuz o yemeği. Tabii bu yemek balıksa da tabii onun ayrı bir keyfi var ama kokusu. İşte o kokusu o balığın çölene dönmesini engelliyor değerli dinleyiciler. Önlem alırsak balığın pişirirken çıkardığı o kokuyu aslında ortadan kaldırabiliriz değerli dinleyiciler. Nedir balığın kokusunu ortadan kaldırmak için püf noktalar? Efendim, balığı pişirmeye başlamadan önce ilk olarak balığın taze olup olmadığını kontrol edeceğiz. Balık alırken değerli dinleyiciler, taze balık alırsak o balığın kokusu daha az olacaktır. Biraz beklemiş, biraz ömrünü geçirmiş balık, birazcık bile ömrünü geçirmiş olsa o balığın hem pişmeden önceki hem piştikten sonraki kokusu taze balığa göre çok daha fazla olacaktır değerli dinleyiciler. Dolayısıyla balık almadan önce onu bir kontrol edeceğiz. Taptaze olmasına bakacağız değerli dinleyiciler. Ardından balığı pişirmeye başlarken değerli dinleyiciler ilk iş olarak mutfağınızda pencere veya balkon kapısı varsa mutlaka açın ki kokunun çıkması kolaylaşsın. Ardından ızgara yaptığınız balıkların arasına değerli dinleyiciler defne yaprağı gibi tılsımlı bir bitki var. Defne yaprağı serpiştirin balıkların arasına üstüne. Bir tava balığa 3-4 tane defne yaprağı koysanız o balığın kokusunu tavada hapsedecektir ve mutfağınızda balık kokusundan eser kalmayacaktır değerli dinleyiciler. Bir başka yöntem. Ocağın en ufak gözünü kullanarak küçük bir porselen fincan içerisinde toz şeker eritin değerli dinleyiciler. Karamelize şeker kokusu balık kokusunu bastıracaktır. Balık kokusunu önlemek için bir başka yöntem değerli dinleyiciler. Çay hepimizin evinde bulunur. Sabah öğle akşam durmadan doya doya içeriz. Çaydan bir koku önleme yöntemi var. Teflon tavada siyah kuru çayı kavurup duman çıkmaya başladıktan 10 saniye sonra ocağın altını kapatın. Çayın balık kokusunu nasıl yok ettiğine inanamayacaksınız değerli dinleyiciler. Bir başka yöntem, balık pişirirken bir paket toz vanilyayı yanda bir tavada kavurmaya başlayın ya da bir miktar suyun içerisine ilave edip kaynatın. Etrafa yayılan o vanilyanın mükemmel tatlı hoş rayası balık kokusunu bastıracaktır değerli dinleyiciler. Balık pişirirken başka bir köşede efendim leylaktır, portakaldır, limondur, karpuzdur, aromalı mum yakın değerli dinleyiciler. İki tane mum yakın mutfağınıza, hem balık pişirirken mutfağı şöyle romantik bir atmosfere sokun hem de o balığın kokusunu bastıracaktır. O kokulu mumda kullanmış olduğunuz koku, kullanmış olduğunuz aroma. Bunu dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. İsterseniz vanilya, karpuz, dilerseniz limon, portakal, dilerseniz bambaşka aromalar. Kendi seçtiğiniz bir aromadan iki tane kokulu mumu mutfağa yerleştirdiğiniz zaman o kokulu mumların kokusu balığın kokusunu bastıracaktır efendim. Ve pişirme işlemi bittikten sonra tercih edeceğiniz hoş kokulu bir tüt suyu mutfakta yapabilirsiniz. Yine balık pişirirken değerli dinleyiciler bir çay tabağına bir tutam kahve atın ve o kahveyi çakmakla yakın. O kahvede tütsülenecektir, bir duman çıkaracaktır. Onun kokusu da değerli dinleyiciler balık kokusunu bastıracaktır. Peki bunlar balık pişirirken kullandığımız yöntemler. Balık pişerken kokmasını engelledik ama balık pişirirken balığı hazırlarken kullandığımız mutfak gereçleri de var. Onları bu kokudan nasıl arındırabiliriz? Onların da yöntemleri var değerli dinleyiciler. Balıkları pişirdikten sonra hemen ama hemen tavayı, aracı, gereci yıkayın. Asla ihmal etmeyin. Çünkü tavada, tabakta yağ bekledikçe kokusu daha da kalıplaşır, kokusu daha da ağırlaşır değerli dinleyiciler. Balığı pişirdikten sonra bir püf nokta var. Balığı pişirdikten sonra tavayı yıkamak için hemen sıcak su kullanmayın. Neden kullanmayın değerli dinleyiciler? Tavayı önce soğuk sudan geçirin ki sıcak su kokunun daha fazla yoğunlaşmasına neden olmasın değerli dinleyiciler. Tavayı önce bir soğuk sudan geçirin, o yağ bir aksın, ardından sıcak suyla yıkayın ki o yoğun yağ kokusu buharlaşıp mutfağınızı daha fazla kokutmasın efendim. Tavadan, tabaklardan, çatallardan ve bıçaklardan balık kokusunu çıkarmak için yıkama suyunun içine bolca kahve telvesi atın değerli dinleyiciler ve hepsini telveyle ovun. En son malzemenizin hepsini normal bulaşık deterjanıyla yıkayın ki mis gibi koksunlar değerli dinleyiciler. Peki gelelim ellerimize. Balığı pişiriyoruz, ellerimizle muhatabız, yerken ellerimizle muhatabız, ellerimizle kokuyor, balık kokuyor. Nasıl geçiririz ellerimizdeki balık kokusunu? Elinize sinen balık kokusunu gidermek için bir limonu ortadan ikiye bölün değerli dinleyiciler. Ellerinizi yarım limonla güzelce yavaş yavaş ovun. Sonra da ellerinizi soğuk suyla yıkayın efendim. Böylece ellerinizdeki balık kokusunu da gidermiş olacaksınız değerli dinleyiciler. Evet, gerçekten ülkemizde balık çok ama yiyen ne yazık ki yok. Başta da zikrettim, ülkemizde kişi başına düşen balık tüketimi yıllık ortalama 5,5 kilogram. Bu oran Amerika'da 25 kilogram, Avrupa'da 25 kilogram, Japonya'da 80 kilogram ama bizde ne yazık ki 5 kilogram. Uzmanlar bas bas bağırıyor. Haftada en az 2 gün balık tüketin diyorlar. Hem sağlığa faydalı hem kesenize faydalı. Fiyatı uygun, kırmızı ete göre oldukça uygun ve kırmızı etin fazla tüketimde bazı zararları var ama balık da bu söz konusu değil. Hafif bir yiyecek, yağları çok faydalı, omega 3 zengini ama ne yazık ki biz tüketmiyoruz. Bundan en önemli müsebbip de kokusu. İşte kokusunu da nasıl ortadan kaldırırsınız, kokusundan da nasıl arınabilirsiniz, onun tavsiyesini sizinle paylaştık değerli dinleyiciler. Ben bu tavsiyeler içerisinde kahve yakmayı denedim değerli dinleyiciler. Çay kavurmayı denedim, defne yaprağını denedim, ardından kokulu mumu denedim. Bu dört yöntem balık pişirirken gerçekten kokuyu ortadan kaldırıyor. Bizzat şahit olarak bunu gönül rahatlığıyla size söyleyebilirim. Diğerlerini denemedim ama uzmanların tavsiyeleri de var. Diğerleri üzerine işte vanilya kaynatın, vanilya yakın gibi tarifler de var. Ama bu dördünü gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ben denedim, uyguladım, bizzat da faydasını gördüm. Ev bir saat içerisinde ne bir balık kokuyor, balığınızı afiyetle yiyorsunuz. Sonrasında da balık kokusu olmadan mis gibi bulaşıklarınızı yıkayabiliyorsunuz efendim. Limonu da denedim bizzat. Elinizdeki balık kokusunu alıyor. Değerli dinleyiciler, gönül rahatlığıyla bu uygulamaları yapabilirsiniz diyelim. Ve bu bilgileri paylaştıktan sonra haber tadındayı noktalayalım efendim. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, şehrinizde tebessümün, gölünüzde huzurun daim olması temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte haber tadında programında görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.